Budala, Dostoyevski.
Ayrım 55.
İşlerinde birkaç asker seçiliyor, genç olmayan birkaç kişi göze çarpıyordu. Ama özenle dikilmiş elbiseli, parmakları yüzüklü, kolları düğmeli, kuzguni siyah muhteşem perukalı, favorili, son derece kibar, biraz da kibirli yüzlü bu kişilerden gerçek sosyetede her şeye karşın vebadan kaçınır gibi uzak durmaya çalışılır. Şehir dışındaki genel yerlerde aşırı resmiyetiyle tanınmış, iyi ad yapmış olanlar vardır. Ama en ihtiyatlı adamın bile sokaktan geçerken bir evin damından düşecek tuğladan her dakika korunması düşünülemez. İşte böyle bir taş, müzik dinlemeye gelmiş bu kibar topluluğun başına da düşmeye hazırlanıyordu. Gardan orkestranın bulunduğu kısma geçmek için 3 basamak inmek gerekiyordu. Gelen kalabalık basamakların yanında durdu. İnmeye karar veremiyorlardı. O sırada kadınlardan biri ilerledi. Grubundan ancak 2 kişi onu izlemeye cesaret etti. Bunlardan biri oldukça ağırbaşlı, orta yaşlı, her bakımdan efendi, yalnız tam anlamıyla keşiş görünüşlü birisiydi. Yani kimseyi tanımayan, kimsenin de tanımadığı silik biriydi. Yanındaki hanımı bırakmayan ikincisi, görünüşü oldukça kuşkulu, hırpaniydi. İlginç kadının peşinden başka gelen olmadı. Zaten o da inerken onu izleyen olup olmadığına hiç önem vermiyormuş gibi arkasına bile bakmadı. Eskisi gibi gülüyor, yüksek sesle konuşuyordu. Son derece zevkli, zengin, yalnız gereğinden çok göz alıcı bir tarzda giyinmişti. Kadın orkestranın önünden alanın öbür yanına, yol kenarında birisini bekleyen bir arabanın yanına geçti. Prens onu 3 aydır görmemişti. Petersburg'a geldikten sonra ona her gün gitmek istemiş ama herhalde gizli bir önseze engel olmuştu. Karşılaşmalarının nasıl olacağını bir türlü kestiremiyor, düşündükçe ürpermekten kendini alamıyordu. Kadının yüzünü resimde ilk gördüğü anda edindiği etkiyi 6 ay içinde birkaç kez hatırlamıştı. Aklında kaldığına göre portre onda pek acı bir izlenim bırakmıştı. Taşra'da geçirdiği ve onunla hemen her gün görüştüğü o ay, prens üzerinde öyle korkunç bir etki bırakmıştı ki, yakın zamana dek her aklına gelişte kafasından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Prens bu kadının yüzüne baktıkça acı duymaktan kendini alamıyordu. Mışkin, Rogojin'le konuşurken bunu sonsuz bir acıma duygusu olarak nitelemişti. Gerçek de buydu. Bu yüz resimde bile onun yüreğinde büyük bir acıma duygusu doğuruyordu. Bu duyguyu içinden çıkarıp atmayı bir türlü başaramamış, çektiği acı daha da güçlenmişti. Prens öteden beri Rogojin'e söylediklerinde bir eksiklik olduğu kanısındaydı. Şimdi kadın ansızın ortaya çıkıverince, Rogojin'le konuşurken sözlerinde eksik kalanın ne olduğunu birden anladı. Bu duyduğu dehşeti tanımlayacak sözcüklerin güçsüzlüğüydü. Şimdi şu anda bu dehşeti tam olarak duyuyordu. Prens kendince bilinen nedenlere dayanarak bu kadının deli olduğuna kesinlikle inanıyor, bu yüzden insanın dünyada en çok sevdiği ya da sevebileceği bir kadını demir parmaklıklar arkasında zincirli gardiyan sopaları altında görmesinden doğan bir etkiye kapılmaktan kendini alamıyordu. Aglaya ona baktı. Saf bir tavırla kolundan çekerek "Ne oldunuz?" diye fısıldadı. Prens başını genç kıza çevirdi. Kapkara, bu anda onun için hiç anlaşılmaz biçimde parlayan gözlerine baktı. Gülümsemek istedi. Sonra birdenbire, sanki bir anda onu unutarak gözlerini gene sağa çevirdi. O olağanüstü hayali izlemeye koyuldu. Tam o sırada, Nastasya Filipovna, kızların oturduğu yerin önünden geçiyordu. Yevgeni Pavlovich, Aleksandra Ivanovna'ya herhalde çok eğlenceli, meraklı bir şey anlatarak çabuk çabuk hararetle konuşuyordu. Prens Aglaya'nın birdenbire yarı fısıldar bir sesle "Nasıl?" dediğini hatırlıyordu. Bu belirsiz bir sözcüktü. Ne anlam taşıdığı da kesinlikle anlaşılmıyordu. Aglaya kendini tuttu, başka bir şey eklemedi. Ama bu kadarı da yetiyordu. Önlerinden geçen ve sanki bile bile kimsenin farkında değilmiş gibi davranan Nastasya Filipovna birden onlardan yana döndü. Yevgeni Pavlovich'i yeni görmüş gibi duralayarak "Aa, ta kendisi!" diye bağırdı. Gökte ararken yerde bulmak diye buna derler. Oysa ben senin orada amcanın yanında olduğunu sanıyordum. Yevgeni Pavlovich kızardı. Öfkeyle Nastasya Filipovna'ya baktı. Ama çabucak başını çevirdi. Ne? Yoksa bilmiyor musunuz? Şuna bakın, hala haberi yok. Öldürmüş kendini. Amcan bu sabah kendini vurmuş. Bana saat 2'de haber verdiler. Şehrin yarısı duydu bunu. Devlet parasından da kimine göre 350, kimine göre de 500 bin ruble yokmuş. Oysa ben onun sana miras bırakacağını bile umuyordum. Hepsini silmiş süpürmüş. Ahlaksız bir ihtiyarcıktı. Hadi hoşça kal, Bonecence. Yoksa gitmeyecek misin? Vaktinde istifayı basman boşa değildi demek. Seni kurnaz seni. Hadi canım, nasıl olsa önceden de biliyordun. Belki de dünden beri biliyorsun. Bu arsızca takılmalar, konuşma şekli ve aralarındaki yakınlığı belirtmek için herkesin içinde bu gösteriş %100 amaçlıydı. Bunun kuşku götürür yeri yoktu. Yevgeni Pavlovich ilkin ona takılan kadını görmezlikten gelerek sıyrılmak istedi. Ama Nastasya Filipovna'nın sözleri onu yıldırımla vurmuşa döndürmüştü. Amcasının ölüm haberini duyunca kireç gibi bembeyaz kesildi. Haberi verene döndü. Aynı anda Lizaveta Prokofievna çabucak yerinden kalktı. Yanındakileri de sürükleyerek koşarcasına uzaklaştı. Yalnız Prens Lev Nikolayevich bir an kararsızlık içindeymiş gibi olduğu yerde kaldı. Bir de Yevgeni Pavlovich hala kendini toparlayamadan duruyordu. Ama yapan Çinler daha 20 adım uzaklaşmadan skandal koptu. Aglaya ile konuşan Yevgeni Pavlovich'in büyük dostu subay hiddetten kabına sığamıyordu. O galiba önceden de Yevgeni Pavlovich'in sırdaşıydı. Yüksek bir sesle, "Bu işi kırbaç paklar, kestirmesi bu," dedi. "Bu aşifteye başka türlü davranılmaz." Nastasya Filipovna bir anda ona döndü. Gözleri öfkeyle parlıyordu. İki adım ötesindeki hiç tanımadığı bir gencin elinden ince örülmüş bir bastonu kaptığı gibi hakaret edenin yüzüne yukarıdan aşağı yanlamasına indirdi. Bütün bunlar bir saniyede olup bitivermişti. Subay kendinden geçerek ona doğru atıldı. Nastasya Filipovna'nın adamları artık yanında değildi. Orta yaşlı kibar adam tamamen ortadan kaybolmuştu. Çakırkeyif Efendi ise bir kenarda gülmekten katılıyordu. Kuşkusuz bir dakika sonra polis memurları yetişecekti. Ama hiç beklenmedik yardım yetişmezse o anda Nastasya Filipovna için epey acı bir durum doğabilirdi. İki adım ötede duran prens subayı arkasından kollarından yakalayıverdi. Subay sıyrılarak prensi hızla göğsünden itti. Prens 3 adım kadar geriye fırladı, bir sandalyenin üstüne düştü. Fakat tam o anda Nastasya Filipovna'nın 2 koruyucusu daha yetişti. Saldıran subayın önüne okuyucuların bildiği makale yazarı eski Rogojin, kumpanyasının etkin üyesi dikildi. Cakalı bir halde kendini tanıttı. "Keller, emekli teğmen, yumruk dövüşünü kabul ederseniz cinsi latif yerine bendeniz emrinize amadeyim. İngiliz boksunun bütün inceliklerini bilirim. İtmeyin yüzbaşım, uğradığınız korkunç hakaret sebebiyle üzgünüm. Ancak bunca insanın gözü önünde bir kadının yumruklanmasına da izin veremem. Eğer asil bir şahsa yaraşan, yani başka biçimde, tabii anlıyorsunuz yüzbaşım." Yüzbaşı artık kendine gelmiş, onu dinlemiyordu. O anda kalabalığın içinden çıkıveren Rogojin, çabucak Nastasya Filipovna'nın koluna girdi ve götürdü. Olaydan Rogojin de sarsılmış görünüyordu. Dehşetli solmuş, titriyordu. Nastasya Filipovna'yı götürürken subayın yüzüne karşı gülmek fırsatını kaçırmadı. Memnunluğunu tam bir tezgahtar tavrıyla açığa vurdu. Eline ne geçti sanki? Bir de suratına bak, kan içinde. Kendine gelen ve kimin karşısında olduğunu iyice anlayan subay gene de yüzünü mendille örterek sandalyeden kalkan prense nezaketle "Prens Mışkin'le tanışmak şerefine eriyorum değil mi?" dedi. Prens titreyen sesiyle neden sonra ellerini uzatarak "Delidir o, çılgın, inanın bana öyle." dedi. "Bu konudaki bilgimle övünemem ama sizin adınızı mutlaka öğrenmeliyim." Başıyla selamlayarak yana çekildi. Polis memurları olayla ilgili kişilerin uzaklaşmasından tam 5 saniye sonra geldiler. Gene de skandal 2 dakikadan fazla sürmemişti. Halktan bazıları sandalyelerinden kalkıp gittiler, bazıları yer değiştirmekle yetindiler. Bir kısmı böyle bir rezalet çıkmasından sanki memnun olmuştu. 4. bir grup büyük bir ilgiyle olayı tartışmaya koyuldu. Kısacası sorun her zaman olduğu gibi sonuçlandı. Orkestra yeniden çalmaya başladı. Prens yapan Çinlerin peşinden yürüdü, itildikten sonra sandalyede otururken soluna bakmayı akıl etse ya da buna vakit bulsaydı rezalet sahnesini seyretmek için 20 adım ötede duran ve açıkta bekleyen annesiyle ablalarının çağrısına kulak asmayan Aglaya'yı görecekti. Sonunda Prens Seçer koşarak kızın yanına geldi. Onu bir an önce oradan uzaklaşması için kandırdı. Aglaya da kendisine seslenildiğini duymadığını gösteren bir tavır vardı. Kızının yanlarına döndüğü zamanki heyecanlı tavrı Lizaveta Prokofievna'nın zihninde yer etti. Ama 2 dakika sonra parka girdikleri zaman Aglaya her zamanki gibi kayıtsız, şımarık tavrıyla "Bu komedyanın nasıl biteceğini görmek istedim," dedi. 3. İstasyon olayı anneyle kızlarını dehşet içinde bırakmıştı. Lizaveta Prokofievna istasyondan eve telaş ve heyecanla koşar gibi döndü. Onun görüş ve anlayışına göre bu olayda pek çok şey vardı ve pek az şey ortaya çıkmıştı. Bütün bu karışıklık ve korkuya karşın hanımefendinin zihninde kesin bazı düşünceler biçimlenmeye başlamıştı bile. Ama herkes olağanüstü bir şey olduğu, inşallah olağanüstü bir sırrın gitgide su yüzüne çıkmaya başladığı kanısındaydı. Prens Sechen'in önceki açıklamasına ve güvencesine karşın Yevgeni Pavlovich'in ne mal olduğu ortaya çıkmıştı. Suçu sabit olmuş, bu sürtükle ilişkisi bulunduğu resmen saptanmıştı. Bunu Lizaveta Prokofievna da, iki büyük kızı da böyle düşünüyordu. Gerçi kızlar annelerinin yersiz korkusuna ve böyle açıkça kaçışına işlerinden kızıyorlardı ama bu ilk telaşlı anlarda onu sorularıyla rahatsız etmeye de cesaret edemiyorlardı. Öte yandan kardeşleri Aglaya Ivanovna'nın bu konuda anneleriyle onların üçünden daha çok bilgisi olduğunu sanıyorlardı. Prens Seçe'de karanlık bir gece gibi kapanık ve düşünceliydi. Lizaveta Prokofievna yol boyunca onunla hiç konuşmadı. Prens de herhalde bunun hiç farkında olmadı. Adelaide bir aralık, ''Hangi amcasından söz ediyorlardı?'' diye soru verdi. ''Petersburg'da neler olmuş?'' Prens Seçe ona da yarım ağızda, çok belirsiz ve bu sözlerin hep saçma olduğu yollu bir yanıt mırıldandı. Adelaide, ''Kuşkusuz efendim'' dedi. ''Bir daha da bir şey sormadı.'' Aglaya'da alışılmadık bir suskunluk vardı. Yolda pek hızlı koştuklarını fark ederek bir aralık arkaya baktı. Onlara yetişmeye çalışan prensi gördü. Ulaşmaya çalıştığını görerek alaylı alaylı gülümsedi. Bir daha da ona bakmadı. Köşklerine yaklaşırken Petersburg'dan yeni dönüp onları karşılamaya çıkan Ivan Fedorovich'e rastladılar. Hemen Yevgeni Pavlovich'i sordu. Ama sayın eşi yanıt vermeden, yüzüne bile bakmadan öfkeli bir tavırla önünden geçip gitti. General, kızlarının ve Prens Seçe'nin gözlerinden evde bir fırtına kopacağını hemen anladı. Ama onun yüzünde de olağanüstü meraklı bir ifade vardı. Prens Seçe'nin koluna girerek evin önünde durdurdu. Fısıldayarak bir süre konuştular. Taraça'da Lizaveta Prokofievna'nın yanına giderken, ikisinin de telaşlı tavrından çok önemli bir haber aldıkları anlaşılıyordu. Yavaş yavaş hepsi Lizaveta Prokofievna'nın yanında, yukarıda toplandılar. Taraça'da prens tek başına kalmıştı. Bir köşede bir şey bekliyormuş gibi aslında nedenini de bilmeden oturuyordu. Evdeki telaşı gördüğü halde kalkıp gitmeyi aklından bile geçirmiyordu. Sanki dünya umurunda değildi. Nereye bıraksalar 2 yıl kalkmadan oturacak gibiydi. Arada bir üst kattan telaşlı konuşmalar duyuluyordu. Orada böylece ne kadar oturduğunu kendisi de söyleyemezdi. Vakit ilerlemiş, ortalık iyice kararmaya başlamıştı. Aglaya birden taraçaya çıktı. Görünüşte sakindi ama rengi uçmuştu. Köşede sandalyede oturan prensi görünce, onu orada görmeyi aklından geçirmiyor olmalı ki, şaşkınlıkla gülümsedi, yanına yaklaştı. ''Ne yapıyorsunuz burada?'' Prens utanarak bir şeyler mırıldandı. Sandalyeden fırladı. Aglaya hemen yanına oturunca prens de oturdu. Aglaya onu birdenbire dikkatli bir bakışla süzdü. Sonra sanki hiçbir şey düşünmeden pencereye, tekrar prense döndü. Prens belki gülmek istiyor ama hayır, istese gülerdi diye düşündü. Aglaya kısa bir sessizlikten sonra, ''Çay isterseniz söyleyeyim.'' dedi. ''Hayır, bilmem.'' ''Canım, bilinmez şey mi bu? Bana bakın prens, sizi birisi düelloya çağırırsa ne yapardınız?'' Size bunu az önce de soracaktım. Ama kim? Beni kimse düelloya çağırmaz ki. Diyelim ki çağırsalar, çok korkar mıydınız? Sanırım çok korkardım. Ciddi mi? Demek siz korkaksınız. Prens biraz düşündü, gülümsedi. Hayır, belki de değil. Korkup kaçandır. Korkup da kaçmayan henüz korkak sayılmaz. Siz kaçmaz mısınız? Mışkin sonunda Aglaya'nın sorularına güldü. Belki de kaçmam. Genç kız gücenik bir tavırla, ben şu kadınlığımla bile asla kaçmazdım, dedi. Ama siz her zamanki gibi benimle alay ediyorsunuz. Yapmacıklar peşindesiniz. Kendinize daha çok önem verdirmek için. Tabanca nasıl atılır? Yönteme göre 2 adımdan, değil mi? Bazıları 10 adımdan da atarlarmış, öyle mi? Bu %100 ölmek ya da yaralanmak demektir. Düellolarda isabet çok seyrek rastlanan bir şey. Ama yaptınız. Pushkin'i öldürdüler ya. Belki o bir rastlantıydı. Hiç de değil. Ölümüne bir düelloydu. Öldürdüler de. Kurşunun o kadar alttan girdiğine bakılırsa Dantes daha üstte, göğsüne ve başına nişan almış olmalı. Kurşunun sattığı belli. Bunu bana anlayan kimseler söylemişti. Bana da konuştuğum bir asker, atış talimatnamesine göre yarım adama nişan almak zorunda olduklarını söylemişti. Tıpkı böyle, yarım adama diye yazıyormuş. Demek ne göğse ne başa, yarım adama nişan alınacak. Sonradan bir subaya da sordum, o da doğruladı.
Ayrım sonu.